Merhaba, Nereden Başlasam'ın bugünkü bölümünde ben Mirgün Cabas, Can Kozanoğlu ile birlikte Elif Ünlü'yü konuk ediyoruz. Konumuz arkeoloji. Elif Ünlü, Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünden. Hoş geldiniz.
Merhabalar.
Aklıma ne geldi biliyor musunuz? Ben şunu bilmiyormuşum. Arkeologları kim istihdam ediyor?
Kimse.
Yani kazı yapan insanlar hep üniversite bünyesinde mi oluyor? Mesela kimdir onun işvereni?
Yani Türkiye'de bakarsak birkaç opsiyon var. Bunlardan akademisyen olanlar üniversitelerde istihdam ediliyorlar çoğunlukla. Tabii çok büyük bir istihdam da Kültür ve Turizm Bakanlığı altında müzelerde, bakanlıkta gibi uzman olarak istihdam sağlanabiliyor. Onun dışında bazen işte şirketler, firmalar, inşaat şirketleri, restorasyon şeyleri için, izinleri için vesaire arkeolog bulundurmaları gerekiyor. Öyle istihdamlar olabiliyor. Ama evet, bizde özel bir arkeoloji bir şey olmadığı için başka türlü, yani kurumlar dışında, devlet kurumları dışında çok opsiyon yok.
Kazı ekiplerini mesela kim, nereden insanlar, arkeologlardan oluşuyor? Hangi kadrolardan geliyor onlar?
Genelde izin sahibi olan akademisyen ve uzman olarak gelen başka akademisyenler oluyor. Bir de bizimle beraber çalışan öğrencilerimiz oluyor. Hmm. Bunlar işte doktor öğrencisi olabilir, yüksek lisans öğrencileri, lisans öğrencileri. Genelde böyle oluyor kazı ekibi.
Mesela bizim NTV'de yönetmenimiz arkeologtu.
Mesela.
Bizim istihdam edilmediği için yönetmenlik yap.
Ya da orası daha cazip geldiği için.
Bir de tabii ekonomi okuyup sonra tarih ve arkeolojiye geçenler var.
Evet, konuğumuz Elif konuğumuz gibi. Peki şimdi arkeolojinin bir sınırını çizelim. Tanım istemeyeceğim. Herhalde tanımını bilmeyen bu yayını dinlemiyordur diye düşünüyorum da. Antropolojinin alt dalı desek arkeologlar alınır mı?
Yine o da bulunduğunuz bölgeye bakıyor. Yani Amerika'da bu soruyu sorsaydınız alınmanın ötesinde zaten öyle derlerdi. Yani mesela Amerikan sisteminde arkeoloji daha ziyade antropoloji dalı altında görülür. Ama bu eski dünyada daha ziyade tarih ya kendi başına bir bölümdür ya da tarihin altında bulunur. Çünkü o da bir tarih yazımı aslında bakarsanız. Yani sadece veriler farklı, kullandığımız yöntemler biraz daha farklı. Ama yine de tarih yazıyoruz. Bunu hani Osmanlı tarihi yazarken kullandığınız yöntemler ve veriler ne farklı olabilir. Ama arkeoloji de başka cins bir tarih yazımıdır.
Sizinki ama boşlukları çok olan bir tarih yazımı ve boşlukları çıkarsama yöntemiyle daha çok doldurmanız gerekiyor değil mi? Bazı yerlerde en azından.
Evet, tabii yani şimdi veri gittikçe azalıyor. Özellikle dediğim gibi şimdi yine Osmanlı üzerinden konuşursak işte arşivler var, yazılar var. Yani yine de tabii problematik veri her zaman işte yorumlanan tekrar. Çünkü bakarsanız bir konuyla, mevzuyla ilgili biri bir şey der, öbürü var. Tarihte bile bir sürü farklı yorum gelebilir. Aynı şeye bakıyorlar, aynı belgelere bakıyorlar.
Yani 10 yıl önce yaşadığımız yakın tarihi farklı biçimde anlatıyoruz.
Evet, evet, aynen. Ama
bir de bir tane çömleğe bakarak bir yaşam biçimini, bir günlük hayatı anlatmak.
Yani bir çömlekle yani yapmamaya çalışıyoruz onu ama.
Hatta evet, çömleğin parçasına bakarak.
Parçasına, ucuna. Şöyle diyeyim yani. Verinin muhteviyatı çok farklılaşıyor. Daha maddi kültür üzerine ağırlıklı olmaya başlıyor. Ve o zaman tabii ki hani onun yorumlaması daha farklı. Ve fakat yine de çok veri kullanıyoruz. Yani arkeolojik kazılardan, bilimsel yapılan arkeolojik kazılardan inanılmaz veri çıkar. Yani o çanak çömlek bir tane değil, yüzlerce binlerce her sezon. Yani bu bir parçası, başka şeyler çıkar. Aletler, taş aletler, işte kemik şudur budur, bir sürü başka ekofak dediklerimiz böyle işte tohumlar, kemikler vesaire, bunların hepsine bakarak, bunların analizleri yapılarak, belgelenerek, incelenerek, uzmanlar tarafından düşünülerek, tartışılarak o yaşam, orada yaşayan insanların, kültürlerin nasıl bir hayatı olduğunu çıkarsamaya çalışıyoruz. Yani çıkarsama tabii ki var ama çok derin ve geniş bir veri tabanı üzerinden bunu yapıyoruz. Yani bir seramiğe bakıp bunu yapmak çok da mümkün değil. Hatta öyle yapılmamalı aslında. O biraz böyle obje fetişi gibi bir şey de oluyor. Hani insan biraz o müzelerin, müzeye gidince hani bir obje, iki obje diye bakıyoruz ama o müzelerin depolarını görseniz yani şey dolu, malzeme dolu.
Şimdi aslında mesele sadece malzemeyi çıkarmakla ilgili de değil. Arkeolojinin asıl heyecan verici kısmı o malzemelere bakarak sözünü ettiklerinizin ötesinde coğrafi, iklim, ekosistem gibi verileri de değerlendirerek oradan bir hikaye çıkarmak. Dolayısıyla çok multidisipliner bir şeyle karşı karşıyayız. Öyle değil mi?
Evet evet. Kesinlikle yani ben hani bizim dalda işte jeologlar da bizimle çalışır, hidrologlar da bizimle çalışır, mimarlar bizimle çalışır, jeodeziciler yani aklınıza gelebilecek birçok bilim dalıyla beraber yani çok bilimli ve çok çok disiplinler arası bir dal bizimki. Ve hepsini bizim bilmemiz imkansız. Yani onu ben hepsini yaparım diye ortaya çıkan olmamalı zaten. Önemli olan işte bu çok bilimliliği, bilimsel arası koordinasyonu ve bunu bu ortak çalışmaları sağlayabilmek. Ve bunun sonucunda da hakikaten yani gerçekten o insanlar nasıl yaşıyorlardı? Günlük hayatları belki nasıldı? Daha bunun üstünde olan işte elitlerin hayatları varsa öyle bir farklılaştırma. Sosyal ekonomik durumları üretim nasıl değişiyor? Üretim biçimleri, tüketim biçimleri değişen burada trendler vesaire. Yani çok da tabii derin bir şeyimiz oluyor o zaman bizim. Bir de biz çok daha derin bir bakış açısıyla bakabiliyoruz. Çünkü çok uzun süreleri bakıyoruz. O yüzden bizim hani o yüzden bir de heyecan verici. Çok farklı şeyler. Ben hep yeni bir şeyler öğreniyorum. Çünkü değişik meslektaşlarla farklı konularda çalışmamız gerekiyor. Ve o zaman her zaman bize yani hep yeni, hep ayakta tutan sizi bir meslek oluyor.
Peki çok geniş zamana bakıyoruz deyince aslında bir belirgin bölümlemesi var. Prehistorik ya da tarih öncesi dediğimiz ve historik dediğimiz. Hı-hı. Onu nasıl ayırıyorsunuz?
Yani o biraz yine şeye dayanıyor. Böyle biraz daha 19. yüzyıl bakış açısıyla işte historik nedir? Arşiv, tekst, metin var. Onlar üzerinden üretiliyor şey, tarih yazımı daha ziyade. Prehistorik de işte yazı öncesi gibi. Bir de protosu vardır onun böyle iki arada olan. Fakat tabii yani yazı olayı biraz tabii değiştiriyor. İlk kez o insanları duymaya başlıyorsunuz. Yazı çıktığında ve biz onu deşifre etmiş ve okuyabiliyorsak daha farklı bir renk getiriyor. Çünkü mesela Neolitik döneme baktığınızda yazı yok. Sadece hakikaten maddi kültür üzerinden çıkarımlar yapabiliyorsunuz. Ama Hititlere baktığınızda hani yazısını okuyabiliyoruz. Arşivleri var vesaire. Onlar üzerinden tabii ki çok daha derin ekonomik sistem, ondan sonra bürokratik sistem, literatür vesaire bir sürü şey hakkında daha farklı bir takım şeyler de alabiliyoruz. Yani kes seslerini duyabiliyoruz. Fakat hani temelinde yatan yine de her zaman çok fazla değişik veriyi bir arada yani sadece arşivlere bakarak tarih yazımının yapılması yani arkeoloji çerçevesinde çok doğru değil. Yani metinlere de bakılır. Metinlerden anlayanlar arkeolojik onun kontekstini anlamaya çalışır. Biz metinler ne demiş diye uzmanlarla, filologlarla beraber çalışıp o metinler üzerinden gelen bilgiyle bizim maddi kültürde bulduğumuz, kazılarda bulduğumuz bilgiyi bir araya getirmeye ve anlamaya çalışırız. Yani o da böyle birbiriyle o kadar derin ayrımlar olan bir şey değil. Hani historik, prehistorik dediğimiz şey. Ama evet yani bir şeyde ayırmak gerekiyor. Belli bir şey. Yazı öncesi prehistorik, yazı sonrası historik.
Peki historikte bugünden geriye doğru gidersek arkeolojinin zaman çizgisini nereye çekiyoruz? Yani diyelim yüzeyin 3 santim altında geçen yılın pikniğinden kalma pet şişe çıktığı zaman arkeolojik bulgu değil. En azından şimdilik değil. Belki sonra olur
evet,
ama
evet.
Mesela 50 yıl öncesinden kalma çarık arkeolojik bulgu mu? Ne kadar eski olunca?
Ya da onu... İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir silah ya da bir kurşun ya da bir şey.
Evet. Hala Çanakkale'den çıkan evet, oradaki mermiler falan.
Bu arkeoloji sayılır mı?
Yani o da yine biz karar verdiğimiz için bütün bu ayrımlara yani biraz böyle işte aynen 50 sene öncenin şeyi etnografik olur. Bizim bakış açı arkeolojik diye bakmıyoruz ona ama İkinci Dünya Savaşı'ndan çıkan bir şeyi bazı yerler arkeolojik olarak algılıyorlar öyle ilgili bakıyorlar. Yani o biraz bizim kararımız gibi oluyor yani bizim kararımız dediğim işte bu zaman zaten çünkü şey çok zor. Biz hep ayırt ediyoruz. Neolitik işte şudur diyoruz. Şu tarihler, bu tarihler. Halbuki insanlar öyle yaşamıyorlar ki. Yani biz de şimdi bir dönemde yaşıyoruz ama hani bize ileride belki 1000 yıl sonra diyecekler işte şu dönemde yaşıyorlardı. Halbuki biz öyle yaşamıyoruz. Biz de şu dönemde yaşıyoruz. Şu dönem şöyle başladı, böyle bitecek falan. Öyle başı sonu olan bir şey değil. O böyle bir hepsi bir süreç çünkü. Onun içinde böyle yaşam devam ediyor. O yüzden hani bu zamanı biz bize kolaylık olsun diye kategorize ediyoruz. Çok insancıl bir şey. Onu da işte başlangıç çizgisi de öyle kesin değildir. Bütün dünyada işte 1800 bilmem kaç arkeolojinin son şey tarihidir. Ondan sonrası değildir diyemeyiz açıkçası. Hı. Şeyden. O zor. Herkes biraz farklı şey yapıyor.
Şeyler bir de o değil mi? Hani hep diyoruz ya 70'ler, 80'ler, 90'lar. Şimdi sosyolojide anlatırken de hani şöyle bir hayat yok. 1980'ler bitti, 1990'lara geldi. Artık yapıyı geride bırakmalıyım, şöyle giyinmeliyim. Hı hı. 60'lar başladı, hemen özgür seks yapalım. Hani o bizim işte araya biraz 5-10 yıl girince daha kolay bazı şeyleri kategorize etmek için kullandığımız bir şey. Onun herhalde daha geçmişe gideni.
Evet.
Hayır arkadaşım, ben prehistorik değilim, historikim diyecek kimse çıkmadığı için.
İşte hepimiz moderniz. Evet, evet, aynen.
Peki o zaman şunu biraz konuşabilir miyiz? Şimdi tabii Türkiye kazı alanları, arkeolojik siteler, site'lar itibariyle çok zengin bir coğrafya. En zenginlerinden bir tanesi herhalde yeryüzünde. Türkiye ve arkeoloji. Arkeolojide iyi olan bir ülke mi Türkiye?
Evet, aslında öyle. Ve bunu da şeye borçlu biraz da, bu Cumhuriyet dönemiyle beraber arkeolojiye çok önem verilmeye başlanıyor. Yani o ulus anlatımının çok önemli bir parçası oluyor çünkü. Geçmiş kültürleri anlamak, tanımak, onları buna entegre edebilmek. Ve bir sürü çok değerli hocamızı da işte yurt dışına gönderip eğitimini sağlayıp buraya gelmesiyle çok böyle kaliteli kendi akademisyenini, elemanını yetiştiriyor ülke.
Özür dilerim. Bu bir Cumhuriyet ideolojisinin bir parçası.
Evet.
Neden arkeoloji? Peki yani başka şeylere, yani aydınlanmacı pek çok şeye önem veriyor Cumhuriyet kuruluşuna itibaren, ama arkeolojideki hedef ne? Oradaki murat. Çünkü bir de pratik hedefi var bütün bunların.
Tabii ki. Yani biraz da şey, şimdi Osmanlı'yı bir arada bağlayan din olgusundan uzaklaşıldınca Cumhuriyet'in kurumuyla, yani insanları birbirine bağlayan her ulus devletin bir söylem üretmesi gerekiyor. Yani şimdi bundan uzaklaşıldığında bu söylemi yakalamanın yolu bizde arkeoloji olarak görülüyor ve
kimlik inşasının aracı, aynen, yapıştırıcı öyle, olarak. Aynen, neyi öyle hedefliyorlar? Yani aslında i̇şte biz bin yıldır, on bin yıldır buradayız.
Kavramı.
Hititlere sahip çıkalım.
Zengin, işte kültürel olarak zengin bir geçmiş mirasımız var. Biz onların çocuklarıyız. İşte doğuyu batıya bağlayan bir bölgedeyiz. Gerçi tabii şey de sorgulanabilir. Hani kimin doğusu, kimin batısı? Yani kimin pusulası üzerinden bunları belirliyoruz? Ve niye başkalarının pusulası üzerinden hani bir pazarlama, bir an şu anki haliyle, o zaman kendinden bahsetmiyorum. Hani bunların hepsi tabii ayrı başka sorular, ama evet, yani Cumhuriyet'in ilk kurulduğu yıllarda buna ihtiyaç var. Ve bu sebeple arkeoloji bölümlerine bir sürü hem dışarıdan hocalar getiriliyor. Bu özellikle Almanya'dan kaçan çok değerli, çok kıymetli bilim adamları Türkiye'de kendilerine yuva buluyorlar. Ve birçok hem Ankara Dil Tarih Coğrafya hem İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümünün çok kıymetli elemanları oluyorlar. Ve çok da bir sürü bizim şimdi çok iyi bildiğimiz arkeologları yetiştiriyor bunlar. Ve yurt dışına işte gidiliyor, orada öğrenim görüyorlar, geri geliyorlar. Ve gerçekten iyi bir temel atılıyor. Bir de bizde bir de bunun şey tarafı var tabii. Mesela başka ülkelerle, bizim coğrafyadaki başka ülkelerle karşılaştırıldığında bizdeki arkeolojik kazı yapmayla ilgili yönetmeler, yönergelikler, yani bakanlığa bağlı olarak bunların hepsi çok iyi düzenlenmiştir. Yani hani biraz, yani bu hakikaten, yani işin bürokrasisi, bütün bunların hepsine çok kafa yorulmuş, yapılmış ve yerleşmiştir. Bir de eskiden beri Türkiye'de arkeoloji uluslararası olarak, yani zaten öyle yerleşiyor ve ondan sonra hep öyle devam ediyor. O da çok kıymetli çünkü bilim kendi içine kapanarak yapılmaz. Hiçbir dalda yapılmaz. Arkeolojide hiç yapılmaz. Çünkü çok değişik yerlerden çok değişik insanlar her yaz Türkiye'ye gelip işte Amerika'dan olsun, Almanya'dan olsun, işte Fransa'dan olsun, İngiltere'den olsun bir sürü bizimle beraber çalışan meslektaşlarımız var. Beraber yani bizim kazıya da mesela gelirler. Başka kazılara da giderler. Biz onların kazılarına gideriz.
Bizim karşılıklı, kazı dediğiniz Tarsus bizim, Gözde
evet,
Kule.
İşte evet ama birçok kazı böyle bir uluslararası küçük bir bilim havuzu haline geliyor. Ve o arada hem öğrenciler birbirleriyle yabancı öğrenciler de geliyor. Türk öğrenciler de orada yani Türkiye Üniversitesi'nde olan öğrenciler de orada oluyor. Bu çok dinamik, çok uluslararası, çok disiplinli. Bir bilim havuzcuğu oluşuyor. Her kazı öyledir biraz da. Yani o açıdan da heyecanlıdır. Ve o açıdan da yani Türkiye'de arkeoloji kuvvetli yapan öğelerden birisi de budur. Yani içine kapanıklıktan ziyade dünyaya açık olması ve bunu hep beraber bir şekilde bizim konferanslarda da beraber vakit şey yapıyoruz, fikir alışverişinde bulunuyoruz falan. O yüzden dinamik kalmıştır. Yani o açıdan da bunu rahatlıkla söyleyebiliriz bence.
Peki şimdi bu havuzcuklar oluşuyor, bilim insanları bir araya geliyor ve her alanda olduğu gibi aralarınızda belli ayrışmalar var. Hatta benim okuduğuma kadar nispeten merakıma göre yer yer sertleşebilen mesela difüzyonizm diye bir şey var ve bunun üzerinden epey bir tartışma gidiyor. Difüzyonistleri kolonyalist olmakla suçlayanlar falan oluyor. Belki bu terimler biraz yabancı geliyor kulağa ama siz anlatırsanız daha az yabancı gelir.
Ya bunlar çok kavramlar. İşte bu yani her bilimin teorik kavramsal bir çatısı veya çerçevesi var. Olması da lazım. Bu da zaman içinde evrilir, değişir. Bu bir tek arkeolojiye ait değil bu arada. Yani bütün yani tarih yazımında da vardır, işte sosyolojide de vardır. Yani özellikle sosyal bilimler bu konuya çok kafa yorarlar. Çünkü işte yorum yaptığımız için o yorumları doğru bir çerçeve içinde yapmazsak o zaman fantezi ya evet yani o zaman alın kitabı fantezi kitabı yazalım hep beraber. Yani hani roman olur, çıkar güzel olur ama yani o zaman bilim olmaz o. Bu dediğiniz şeyler de işte belli dönemlerde olan belli teorik akımlarla ilgili. Yani işte modernist dönemdeki daha böyle bilimsel olalım işte şey yapalım onun üzerinden anlayalım diye olan akımlarla postmodern dönemde hayır burada insanı kaybediyoruz, insanın etkinliğini kaybediyoruz, insanı değil de o zaman prosesler üzerinden çok ilgili sonuçlara varıyoruz diye farklı akımlar oluşuyor. Yani sertleşmekten ziyade yani bence her dalda ve her bilimde olması gereken bu tartışmalar faydalıdır. Çünkü kendini sorgulamaya bıraktığınız an bir bilim adamı, bilim insanı olarak kendinizi sorgulamaya bıraktığınız an siz geride kalmaya başlarsınız. Yani iyi bir bilim insanı, ha ben her şeyi öğrendim, bunlar da doğru. Ondan sonra artık emekli olana kadar böyle devam eder değil. Devamlı yeni insan yeni fikirler ürüyor. Onları özümseyip kendi fikirlerinizle harmanlaştırıp yeni şeyler belki katkıda bulunabiliyorsunuz inşallah. kariyeriniz süresince vesaire bu hep devam eden bir şey olması lazım. O tartışmalar da hani belli şeyler içinde nezaket sınırları içinde kaldığı sürece gerekli şeyler. Yani hayır, kötü bir şey değil bu.
Arkeologların o sınırı aşmaları da çok tehlikeli. Çünkü ellerinde kazma kürek falan gibi çekiş falan gibi şeyler var. Olmaması iyi olur yani.
Valla evet siyahlarımız var.
Benim aslında Elif Hanım'a bu soruyu sormama sebep olan çok yakın zamanda okuduğum bir makale. İşte o sizin söylediğiniz modernizm, postmodernizm, modernistler... O büyük anlatının peşinde bireyi ezdiler böylelikle kolonyalizmin, emperyalizmin falan ama o kadar sert bir şey değildi. Şimdi tarihini, makalesini falan hatırlamayacağım da bu Kuzey Amerika'ya ilk yerleşimciler kimlerdi'nin üzerinden Amerikalı bilim insanları arasında geçen ama bayağı sert yani bir... Bugünün sosyal medya atışmalarına denk düşecek bir şey okuduğumu da hatırlıyorum ama siz öyle değilsiniz de.
Yok, bir de tabii daha hani o difüzyonist teorilerin böyle tehlikeli en tehlikeli olduğu zamanlar kullanıldı. Çünkü arkeoloji biraz da ideolojik olarak araç edilmeye müsait ve arzu edilen bir dal. Tarih de öyle. Hani hepsi birbirinden çok farklı değiller dediğim gibi. Ve bu tam da işte bu Nazi Almanyası döneminde özellikle böyle bir takım üretilen, yani kötü amaçla üretilen değil her zaman ama bazı üretilen fikirler, öyle difüzyonist fikirler veya ondan önceki bir takım işte genet, yani ırksal bir takım ayrışmalar yapılmaya çalışılan fikirler kültürleşti. Şu German kültürüdür, şudur budur gibi. Bunlar hep biraz bunlar çok çok feci şekilde kullanılmıştır. Yani o ideoloji için inanılmaz güçlü bir araç haline gelmiştir arkeoloji. O sebeple ondan sonra, yani o savaştan sonra bizim camiada ciddi bir kendini kritik etme dönemi vardır. Yani bu nasıl oldu? Yani bilim üretiyorsunuz ama sizin ürettiğiniz bazı fikirler hani cımbızlanıyor, harmanlanıyor, bambaşka bir ideolojiye
yani orada aslında söylenen difüzyonizm derken bazı daha güçlü, daha kültür üretici topluluklar vardır, daha etkin. Onların evet. ürettikleri diğer evet. topluluklara evet. o kadar yaratıcı, onları, üretici olmayan topluluklara yayılır.
Aynen. Yayılır, onları daha iyi yapar. Onları işte bir sonraki evreye taşır. Çünkü onlar daha düşük seviyede olduğu için böyle lineer bir topluluk şeyi şey yapar. İşte daha sofistike olan kültür. Daha sofistike olan kültürü gider ona öğretir, onu daha iyi hale getirir ve bu kolonyal söylemle paralel bir şey. Yani o da onun aracı oldu ondan sonra açıkçası. Yani siz kimin daha iyi, kimin daha sofistike olduğuna nasıl karar veriyorsunuz? Yani bizim bilim insanı olarak görevimiz bu değil. Yani bu gibi insanlar, geçmişteki gruplar hakkında ha bunlar daha iyiydi, bunlar daha kötüydü, bunlar daha... Hayır, onlar öyle yaşıyorlardı. Ve gayet de onu anlamak, ne olduklarıyla ilgili bizim bir onlara etiket vermemiz doğru değil.
Ben evet bununla ilgili mesela son okuduğum şeyde hani modern ve modern olmayan toplum ayrımı diye bir şey yoktur. Bütün toplumlar moderndir. Kendi ihtiyaçlarına ve kendi dinamiklerine göre moderndir diye bir yaklaşım da var bir yandan, değil mi?
Peki şimdi konuştuğumuz şeyleri daha iyi anlamak için ne okusak, hangi kaynaklara gitsek daha iyi olur? Çünkü arkeoloji hakikaten hani hiç okumasına, araştırmasına girmemiş ama ismi cazip gelen insanlar için... Bir sıradan popüler bilim okuru olarak söylüyorum. Gerçekten çok eğlenceli bir şey. Ama eğlencenin tadını çıkarırken biraz da bir şeyler öğrenmek için ne yapalım, ne edelim Elif Hanım?
Evet, bence de. Yani çünkü hani bizim ülkede arkeoloji dediğiniz gibi herkes bilir. Herkesin bir yakınında bir kazı vardır, bir gidilmiştir, bakılmıştır. Ama hani tam da ne... Yani nasıl yapıldığı ile ilgili çok bilgisi.
Herkesin çevresinde kaçırılmış evet. bir hazine.
İşte maalesef yani daha böyle yanlış fikirler de çok var. Hele bizde, bizim ülkede. Bunu da tabii engellemenin en iyi yolu ne yaptığımızı anlamak hakikaten. Çok böyle temel bir kitap çevrildi. Birkaç sene önce daha yeni Homer Kitabevi tarafından. Adı Arkeoloji, Kuramlar, Yöntemler ve Uygulamam. Paul Bahn ve Colin Renfrew'nun kitabıdır. Bu böyle çok temel bir kitaptır. Yani çok uzun süreler zaten hani İngilizce eğitim veren yerlerde hep bir giriş derslerinde her zaman şey yapılır. Yani bu onun hani Türkçe kazandırılmış olması bence çok faydalı. Oradan bizim ne yaptığımızla, niye yaptığımızla ilgili en temel bilgilere ulaşılabilir. Bir de mesela Ege Yayınları'ndan çok değerli Türk akademisyenler Çilingiroğlu, Çakırlar ve Ünlü Soy'un Arkeolojide Temel Yöntemler kitabı da kıymetli bir okuma olabilir. Eski yeni yayınlarından Arkeolojik Düşünce Tarihi, bu daha kuramsal konularla ilgili, Trigger'ın kitabı çevrildi Türkçe'ye.
Bu demin tartıştığımız konular.
Evet, evet, evet, evet. Daha böyle hani... ben de şeyi merak ediyorum işte Yakın Doğu tarihi falan gibi böyle şeyler diye düşünülüyorsa onunla ilgili de yine Homer Kitabevi'nin iki çevirisi var. Van de Mierop yazarlığı Eski Yakın Doğu tarihi ve Eski Mısır tarihi. Mısır'la ilgilenen, onu da herkes bilir ve fantazisini yapar ya.
Zaten aslında dünyada arkeolojiyi belki bugün ilgi duyulan bir alana, bilim insanı olmayıp da ilgi duyan insanları... Bunun ortaya çıkmasına zemin hazırlayan şey Mısır kazıları herhalde değil
öyle
mi?
Öyle öyle.
Herkesin... Neydi, Jean Rulon'un kitapları mıydı? Neydi yazarı? Bir seri vardı. hani Mısır arkeolojisi, Mısır kültürü tarihi üzerine evet. bir seri vardı. Hı-hı. O patlamayı, asıl patlamayı o yaptırdı galiba.
Bir de işte insanların çok böyle fantezisini gıdıklıyor. Hı-hı. Bütün o piramitler, işte içindeki o firavunlar, bütün o hayat mumyalar vesaire, falan. Mumyalar falan. Böyle çok çok görselliği de zengin olan, maddi kültürü de çok zengin olan bir şey tabii ki. O yüzden Mısır hakikaten. Ama bununla ilgili hani daha bilimsel ve anlaşılır bir dilde yazılmış ve yine bunların hani Türkçe'ye çevrilmiş olması çok büyük bizim için avantaj bu noktada. Bunun gibi mesela daha böyle klasik dönem şeylerle ilgilenenler için de mesela eski Atina yaşantısında bir gün, bu Dayton'ın, Homer kitabı evi çevirdi bunu, aynı eski Roma yaşantısında bir gün adlı bir kitap var. Onlar böyle daha böyle günlük hayat nasıldı gibi, hani daha insanların merak edebileceği bazı konularla
ilgili. Burada bir parantez açalım. Klasik arkeoloji deyince bize çok yakın bir coğrafyayı anlıyoruz,
evet,
değil mi?
Evet, tabii. Yani Yunan ve Roma. Bizim klasik arkeoloji dediğimiz o. Bunun dışında yine mesela Bizans tarihi Yapı Kredi Yayınları'ndan çıktı, Gregory'nin yani çevrildi ve çıktı. Geç Roma İmparatorluğu tarihi, o da Mitchell'ın tarih kurumu tarafından çıktı. Yani aslında son 10 senede filan çok temel kitaplar Türkçeleştirildi. Türk akademisyenler tarafından da çıkan kitaplar var. O yüzden aslında çok zengin bir okuma şeyi var şu noktada Türkiye'de.
Yani dinleyicilerin ulaşabileceği. Çünkü pek çok alanda konuklarımız Türkçe kitap önermekte
zorlanıyorlar. Evet, yok. Hatta şunu söyleyebilirim. Türkiye'de tematik kitap evi çok fazla olan bir şey değildir. Yani okul kitapları, üniversite kitapları falan satan yerler vardır ama tematik kitap evi çok azdır. Memnuniyetle geçen gün gördüm ki bana komşu bir arkeoloji kitap evi var. Tarih ve arkeoloji ağırlıklı olarak kitapları satıyor. Arkeopera adını da vereyim. Hı hı. Bu kitapların çoğunu ve aklınıza evet. gelmeyecek başka evet. pek çok evet. yeri evet. orada bulunabilirsiniz. Evet. Beyoğlu'nda, Galatasaray'da. Evet. Demek ki hakikaten bu pazarı en azından çevirecek evet. kadar da bir merak, bir ilgi, bir yayın var.
Homer kitabı da öyle. O da Beyoğlu'nda ve çoğu çeviriyi yapıyorlar. Ege Yayınları mesela hem özgün yayınlar yapar hem çevirileri vardır. Bunların hepsi genelde o bölgede. Ya gerçekten çok kolay ulaşılabilecek, herkese hitap edebilecek, herkesin merak ettiği değişik şeylere hitap edebilecek Türkçe'ye çevrilmiş bir sürü yayın mevcut.
İnternet siteleri var, dijital dergiler var. Yani internet
evet,
sitesi halinde
var,
dijital dergi
var.
Derken.
Bir de arkeoloji dergileri var. Yani tematik dergiler de çıkıyor sonuçta. Bayilerde aylık çıkan dergiler var. Arkeolojiyle ilgili onlar da iyi oluyor. Yani
bolca belgesel için. Tabii ki.
Evet.
Bolca film. Mesela sizin hiç, bu arada film deyince, Indiana Jones seyrederek arkeolojiye heveslenmiş öğrenciniz oldu mu? Ya da siz öyle mi heveslendiniz?
Ben öyle heveslenmedim.
Saydı genç olduğunuz için kuşak olarak tutuyor yani.
Yok. Indiana Jones filmlerini severim, o ayrı. Yani onlar çok klasikler tabii ki. Yani onunla ilgili hiç şeyim yok ama Indiana Jones filmleri de bir sürü insan arkeolojiye teşvik etmiştir, doğru. Ama onun yaptığı tabii ki arkeolojiyi, bizim yaptığımız iş o kadar heyecanlı değil. Yani biz böyle daha mütevazi işler yapıyoruz. Onun için hani Indiana Jones filmlerini seyredip etkilenen ve gelen vardır kesin öğrenciler. Ama bazen de şöyle oluyor. Mesela bu filmleri seyrediyorlar. Arkeoloji çok böyle heyecan duyuyorlar. Dersi bir alıyorlar. Anam ondan sonra işte şey. Bu nasıl işte bu çalışmak gerekiyor. Bir sürü ayrıntı var, detay var falan. Böyle biraz orada bir gerçeklikle ilgili yeni bir kalibrasyon gerekiyor. Yani ondan sonra halen onu beğenenler zaten devam ediyorlar. Beğenmeyen de biraz işin mutfağını görmüş oluyor.
Kamçıyı nerede kullanıyoruz?
Yani şapta nerede? Yani tehlikeli şeyler nerede? Bir ara bir de Lara Croft vardı, bilir misiniz? Bilmem.
Tabii,
onun
Tomb
filmleri.
Raider.
Tomb Raider, onun oyunları oldu falan. O ara büyük patlama oldu tabii şey olaraktan böyle. Sanki biz devamlı şey elimizde silah ve elimizde şey peşinde koşuyoruz.
Meşalelerle de
evet, yani hazine peşinde koşuyoruz. Tam tersi kırık çanak çömlekler falan ve bundan heyecan duyan bir takım böyle insan grubuyuz maalesef. O yüzden o bir şey öyle yanlış anlamalar var ama insanlara ilk hevesi veriyorsa ben karşı değilim açıkçası böyle.
Ama daha çok heyecan arayan defineci olsun. İşte orada o jandarma geliyor, polis geliyor.
Ya maalesef işte o da işte tarihi öldüren bir şey. Yani benim hocalarımdan birinin ettiği bir laftır bu. Bu kaçak kazılar, define kazıları. Çünkü şu dediğim şey, size dedim yani, akademik bir çalışma, o veriler ve bulgular üzerinden biz tarih yazımını yapıyoruz. Şimdi kaçak kazı olduğu an bütün o veri ve onların ilgilendiği o değil. Yani o çanak çömleği satamayacağı şeyi almıyor zaten. İçinden yani birkaç objeyi çekip alıyor. Ama tamam, çok güzel obje, sonra da işte bir yere satıyor, harika, çok güzel. Ama onun ötesinde yani
porselen
estetik değeri üzerinden
girmiş fil
hiçbir
gibi,
anlamı
değil mi?
Yok.
Mahvediyor ortalığı.
Ve hiçbir
da
bilgisel, bilimsel değeri kalmıyor.
Ve o zaman kazı ortamını da mahvediyor.
Kazı ortamını da tabii orayı da mahvediyor. Biz ne o objeyi anlıyoruz, sonra o parçaladığı ve tarumar ettiği bölgeyi tam anlayamıyoruz. Çünkü bütün orada bizim hani birinci şekilde bulduğumuz şeyleri değiştirmiş oluyor tamamen, hiç düşünmeden bu konuda. Ve veriler bu sefer tabii bizim için bozulmuş
katmanlar
oluyor.
Katmanlar karışıyor.
Her şey karışıyor ve bütün bunların sonucunda tarihin, yani tarihi öldürüyorlar. Yani bunu yapınca yani bir tarihe bir böyle şey verirsek, bir varlıkmış gibi davranırsak, hep öyle derler, tarihsizi şey yapacaklar. Yani orada hakikaten çok büyük zarar veriliyor. Yani sadece kaçak kazı işte yurt dışına çıktı değil, önemli olan o değil. Ha yurt dışına çıkmış, ha burada kalmış. Hepsi o kaçak kazı, ama o define kazısının yapılmaması lazım. Yani umarım hani insanlarımız da bu konuda hassas olurlar. Bizim bu konuda çok güzel kanunlarımız var. Jandarmaya ve gördükleri an haber verdiklerinde hemen gelip müdahale edilir. Yani kimse etrafında, civarında böyle şeyler gördüğünde izin vermezse bu da yapılmaz. Yani çünkü bunu bizim devletin devamlı kontrol etmesi çok zor. Dediğiniz gibi her yer hök, her yer tarihi bir yere kazma vuruyorsunuz, tarih fışkırıyor. Şimdi nasıl bunu devamlı polisini, şeyini bunu kontrol edeceğiz, nasıl koruyacağız? Hep beraber koruyabiliriz ancak bunu.
Umarım öyle olsun.
İnşallah, evet.
Çok teşekkürler Yusuf'un.
Çok sağ olun, çok zevkli bir sohbetti.
Evet, her zaman çok şey öğrenmiyoruz. Bunda epey bir şey öğrendik.
Siz çok sağ olun, teşekkürler.